Aşkın Suçları, Marquis de Sade.
Ayrım 16.
Hayır Monsieur, bu saçma ilkeler benim umurumda değil. Ben evlenmeden önce hiçbir şey yapmamış bir kadındansa, kötü tanınmış ve yaptıklarından pişmanlık duymuş bir kadını yeğe tutarım. İkincinin erdemlerine karşı güvenim daha büyüktür. Biri uçurumun tehlikelerini biliyor ve hiç düşmüyor oraya, öteki ise çiçeklere aldanarak atıyor kendini aşağıya. Her neyse, bir kez daha soruyorum Monsieur, izin veriyor musunuz evlenmemize? Artık böyle bir izin verecek yetkiye de sahip değiliz, dedi Monsieur Duperrier. Biz onu lanetlemiş, inkar etmiş, üstündeki bütün haklarımızdan vazgeçmiş bulunduğumuza, bu durum şimdi de sürdüğüne göre böyle bir iznin bizden alınması doğru olmaz. Rastlantıların getirip sizin ellerinize teslim ettiği bu kız, bizim gözümüzde bir yabancıdan başka bir şey değil. Zaten yaşıyla, hareket tarzıyla, bizi bırakıp gidişiyle de serbest olduğunu kanıtlamış değil mi? Kısacası Monsieur, siz nasıl hareket ederseniz, neyi uygun bulursanız onda özgürsünüz. Peki Monsieur, Mademoiselle Duperrier'in kusurlarını Madame d'Orgeville olduktan sonra da bağışlamayacak mısınız? Madame d'Orgeville olduktan sonra bağışlarız bu ahlaksızlığı. Ancak hangi adı altında olursa olsun, kimle evlenirse evlensin, ailesine bu lekeyi sürmüş olan birini bir daha karşımızda görmek istemeyiz. Yalnız Monsieur dikkat ediniz, şu sözleri söylerken bana da hakaret ediyorsunuz. Sonra şu benim temiz davranışım karşısında niçin böyle tuhaf bir duruma düşürüyorsunuz kendinizi anlamıyorum. Bizim için şu anda yapılacak en iyi şeyin ayrılmak olduğunu düşünüyorum da ondan Monsieur. Hoşunuza gittiği sürece o kahpenin kocası olun bize ne? Bizim bu evlenmeyi önlemeye hakkımız yok. Yalnız şunu da bilesiniz ki, kendisiyle evlenmekle bu kadının bir gün bizim eve girebileceğini sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Çünkü o bu çatıyı acıyla ve yasla doldurdu. Rezaletin kiriyle doldurdu. D'Orgeville iyice öfkelenmişti, oturduğu yerden kalktı ve tek sözcük söylemeden dışarı çıktı. Az daha gebertecektim şu zalim herifi, dedi. O sırada atını hazırlayan Sensurene, insanlığım galip gelmeseydi ve yarın kızıyla evlenecek olmasaydım, vallahi yapacaktım bunu. Onunla evleniyor musunuz Monsieur, diye sordu Sensuren şaşkın bir tavırla. Evet, yarın onun namusunu temize çıkaracağım. Bahtsızlığına son vermek istiyorum yarın onun. Evet Monsieur, ne cömertçe bir davranış. Şu zalim herifleri utandıracaksınız bunu yapmakla. Kızların en erdemlisi olduğu halde aynı zamanda en bahtsızı olarak kalmış birini hayata kavuşturacaksınız. Ve D'Orgeville dört nala uzaklaştı oradan. Cecil'in yanına dönünce ne var ne yok anlattı ona, hiçbir ayrıntıyı atlamayarak. İşte nasıl gittiğini, nasıl soğuk karşılandığını ve benzeri. Monsieur Duperrier'in saygısız hareketlerinden de söz etti. D'Orgeville bu davranışların hesabını sorardı ama arada Cecil vardı. Cecil ölçülü davrandığı ve elinden bir kaza çıkmadığı için ona teşekkür etti. Ama D'Orgeville sözü evlenme konusuna getirip bu işi ertesi gün hemen halletmek istediğini belirtince genç kızı tarifsiz bir keder sardı. Bir şeyler söylemek istedi. Sözcükler dudaklarında dondu kaldı. Girdiği sarsıntıyı saklamaya çalıştıysa da başaramadı. Kederi artıyordu azalacağını. Ben, dedi perişan bir halde, ben nasıl karınız olurum? Ah Monsieur, niçin zavallı bir kız için böyle büyük bir özveride bulunasınız? Sizin o yüce iyiliklerinize layık değil ki o. Her şeye layıksınız Matmazel, diye konuşmaya başladı tekrar D'Orgeville. Zalimce cezalandırılmış bir suç. Size çektirilen acıları ve duyduğunuz pişmanlığı düşünün. Bir daha işlenmeyecek bir suç. Anlaşılıyor ki siz de suçunuzu hiçbir zaman tekrarlamayacaksınız. Nihayet insanın daha olgunlaşmasına yarayan bir suç. Sizin hayat deneyiminizdeki yanlışlık da bugün aleyhinize bir sonuç doğurmamış bulunuyor. Böyle bir suç sizi hiçbir zaman gözümden düşürmez. Benim onu onaracağıma inanıyorsanız, bakın işte kendimi sunuyorum size matmazel. Elimi, evimi, servetimi, sahip olduğum her şeyi hizmetinize veriyorum. Ne dersiniz? ''Yapmayın Monsieur'' diye sesini yükseltti Cecil. ''Öyle şaşırdım, öyle budalalaştım ki bağışlayın beni. Ailemin o öldürücü tutumlarından sonra sizden böyle bir iyiliği beklemeli miydim? Bu iyiliklerden yararlanabilecek güçte olduğuma inanabilir miyim acaba? Nasıl istiyorsunuz buna inanmamı?'' ''Aileniz gibi katı kurallarım yok benim. Bir düşüncesizliği, bir hafifliği suç olarak görmüyorum ben ve sizden onca gözyaşına mal olan bu yanlışı silmek için karım olmanızı istiyorum.'' Mademoiselle Duperrier koruyucusunun ayaklarına kapandı. Ruhunu dolduran duyguları anlatacak söz bulamıyordu. Bu duygularda sevecen bir aşk da vardı. Kısaca Mademoiselle Duperrier, Dorville'i bu davranışlarıyla kendine öyle bağladı ki 8 gün içinde düğünleri yapıldı, o da Madame Dorville adını taşımaya başladı. Bununla birlikte yeni gelinimizin o eski münzevi hayatını değiştirmek istemediği görüldü. Bunu kocasına uygun bir dille anlattı. Ailesiyle arası düzelmişti, bu yüzden insanlarla görüşmek içinden gelmiyordu, belki de utanıyordu hala. Dorville anladı karısını, çevredeki insanlara madamın biraz rahatsız olduğu duyuruldu. Şatodakiler dışında sadece 1-2 yakın dostla görüşülmeye başlandı. Bu arada akıllı Cecil, Poitou'dan başka bir yere gitmek konusunda kocasını işlemeye başladı. Sırası geldikçe bu konuda yeni yeni kanıtlar getiriyordu. Burada kaldıkça ikisinin de huzuru olamayacaktı. En iyisi Cecil için bir sıkıntı ve aşağılanma havasıyla dolu olan bu eyaleti değiştirmek, daha uzak bir yere taşınmaktı. Dorville'de bu planı benimsemiş görünüyordu. Hatta Amiens dolaylarında oturan bir dostuna bir mektup da yazdı. Genç sevimli bir kızla evlenmişti. Kızın ailesiyle arası biraz bozuktu. Bu yüzden Poitou ona kederden başka bir şey vermiyordu. Biraz uzaklaşmaları gerekiyordu bu çevreden. Acaba oralarda kendilerine uygun bir çiftlik arayamaz mıydı? Mektubun yanıtını bekliyorlardı ki bir gün Sensuren'in şatoya geldiğini gördüler. Sensuren eski hanımının yanına gitmeden önce Dorville'i bulup önünde saygıyla eğildi. Tabii o da onun gelişine çok sevindi, sıcak kabul gösterdi. Ve Sensuren anlattı. Cecil'e bağlılığı ve onun yararına çalışması yüzünden işinden olmuştu. İşten kovmuşlardı Sensuren'i. Şimdi ise Cecil'e saygılarını tazelemeye gelmişti. İzin verirse kendine başka kapı bulmak için uzaklara gidecekti. ''Bizi terk edemezsiniz'' dedi Dorville. Duruma gerçekten üzülmüştü. Bu adamı yanlarında alakoymak karısına vereceği en güzel bir armağan değerinde olurdu. ''Hayır, bizi terk edemezsiniz'' diye tekrarladı. Daha sonra da bu güzel sürprize haber vermek için Cecil'in odasına girdi, ona evin baş hizmetkarı olarak takdim etti Sensuren'i. Bu ince jest Madame Dorville'i ağlatacak kadar duygulandırmıştı. Kocasına sarıldı, teşekkürler etti. Bu uşağın kendisi için alakonduğuna ne kadar memnun olduğunu belirtti. Bir ara Monsieur ve Madame Duperrier'den konuşuldu. Sensuren onların katı portrelerini tıpkı Dorville'in aklında kaldığı gibi çizdi. Daha sonra da bu konu bırakıldı, hareket günü hazırlıklarıyla uğraşıldı. Amiens'teki dosttan haber gelmişti. Tam kendilerine uygun bir yer bulunmuştu o dolaylarda. Karı koca tam buranın mülkiyetinin üstlerine geçmesi için uğraşıyorlardı ki bir olay oldu. Hiç beklenmeyen ve yıkıcı bir olay. Bu olay Dorville'in gözünü açtı, rahatını kaçırdı ama 6 aydan beri kendini uğraştıran alçak yaratığın maskesini düşürmeye de yaradı. Her şey sakindi şatoda, her şeyde bir sevinç havası vardı. Biraz önce Dorville ve karısı baş başa öğle yemeğini yemişlerdi. Şimdi de salonda oturmuş yine baş başa konuşmaya dalmışlardı. Mutlu bir dinlenme içindeydi Dorville, kaygısız ve ferah. Karısı ise pek öyle değildi kuşkusuz. Suçun mutluluk payı her zaman azdır çünkü. Bozulmuş yaratıklar belki katkısız bir ruhun mutlu görünüşünü taklit edebilirler, mutluymuş gibi görünmeyi becerebilirler ama gerçekten mutluluğu yaşamaları pek enderdir. İşte tam bu sırada büyük bir gürültü duydular. Kapılar ardına kadar çarpıldı. Bir sürü inzibat eri girdi salona. Ortalarına Sensuren'i almışlar ve zincire vurmuşlardı. Dört kişi de birden kaçmak isteyen Cecil'in üstüne atıldı, kıskıvrak yakaladı onu da. Onların bağırmalarına aldıran olmadığı gibi, Dorjville'in kendini tanıtması da para etmedi. Cecil ile Sensuren'i hemen alıp götürmek istiyorlardı. "Monsieur, monsieur!" diye bağırdı Dorjville çocuk gibi ağlayarak. "Allah aşkına dinleyin beni, ne yapıyorsunuz böyle bu kadına? Nereye götürüyorsunuz? Bilmiyorsunuz ki o benim karım, bana ait, burası benim evim." "Monsieur," diye yanıt verdi zaptiyelerin amiri, Dorjville'in evin efendisi olduğunu fark edince, "sizin gibi şerefli bir insanın başına gelebilecek en büyük felakete uğramışsınız. Bu rezil yaratıkla evlenmişsiniz. Ama artık bunca alçak düzenler kurarak elde ettiği yeni adı bile kendisini bekleyen yazgıdan kurtaramaz onu. Demin sordunuz nereye götürüyorsunuz onu diye. Poitiers'e götürüyoruz monsieur, zindana. Çok önceleri Paris mahkemelerince tutuklanmasına karar verilmişti ama binbir dolap çevirerek bugüne dek kaçtı elimizden. Yarın aşığı ile birlikte diri diri yakılacaklar." İnzibat amiri bu sözleri söylerken Sensuren'i gösteriyordu. Dorjville bu son sözcükleri de duyunca neye uğradığını anlamadı, dizlerinin bağı çözüldü, olduğu yere yığılıp kaldı. Hemen yerden kaldırdılar, zaptiye amiri bu mutsuz koca ile meşgul oldu. Dorjville biraz sonra kendine geldi. Cecil bir sandalyede oturuyordu. Başında nöbetçiler vardı, bir suçluydu o. Oysa bir saat önce aynı salonda hanımefendi olarak buyruklar veriyordu. Sensuren ondan bir iki adım ötede, aynı durumdaydı, onu ayrıca sımsıkı bağlamışlardı. Yalnız o, Cecil'e göre daha az soğukkanlı görünüyordu. Cecil'in yüzü bile kızarmamıştı. Rahatı yerindeydi sanki rezil kadın, sakin gözlerle korkusuz, kaygısız bakıyordu çevresine. "Tanrı'ya şükretmelisiniz monsieur," dedi Dorjville. "Bu beklenmedik olay sizin hayatınızı kurtardı. Bütün ömrümüzce yerleşeceğimizi sandığımız yeni eve taşınsaydık, hemen ertesi günü şunu yemeğinizin içine atacaktım," dedi. Cebinden bir zehir torbası çıkararak yere attı. 6 saat içinde öbür dünyayı boylayacaktınız." "Monsieur," dedi iğrenç kadın bu kez de zaptiye amirine dönerek, "görüyorsunuz ki artık elinizdeyim. Bizi 1 saat önce götürmüşsünüz, 1 saat sonra götürmüşsünüz, fark etmez. Ama ben sizden biraz izin istiyorum. Dorjville kendisini çok ilgilendirecek bazı şeylerden söz etmem gerek." "Evet, monsieur," dedi yine kocasına dönerek. "Evet, monsieur. Siz ne kadar inanmasanız da bu işler böyle. Şimdi 1 saat kadar şu askerlerden izin isteyin de konuşalım biraz. Çok şaşacağınız şeyler anlatacağım size. Yalnız sözlerimi sonuna kadar rahatça dinleyebilir misiniz? Bana karşı olması gereken nefretiniz daha da katmerlenir mi bilmem. Ama hiç değilse bu acı hikayede benim yeryüzündeki kadınların en mutsuzu, aynı zamanda en suçlusu olduğumu öğreneceksiniz. Şu canavara gelince," Sensuren'i gösterdi, "o insanların en canavar ruhlusu kuşkusuz." Henüz vakit erkendi, zaptiye amiri tutuklunun istediği hikayeyi anlatmasına razı oldu. Cecil'in bütün suçlarını bilmesine karşın, Dorjville ile arasındaki ilişkiyi o da öğrenmek istiyordu belki. Salon boşaltıldı, içeride bırakılanlar şunlardı: Dorjville, 2 sanık, 2 er ve zaptiye amiri. Kapılar sımsıkı kapatıldı ve düzmece Cecil Duperrier aşağıdaki hikayeyi anlatmaya başladı.
Ayrım sonu.